5x5 Fitness'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Can Özen.
Ben Cemre Karapınar.
Bugün yanımızda daha önceki bölümlerden tanıdığınız spor masörü Hakan Öbek var. Abi nasılsın öncelikle?
İyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Covid günlerinde.
Masajlar devam ediyor.
Masajlar devam etmiyor ya. Masajlar şöyle. Uzaktan böyle sakatlanan falan olduğunda çok eski dostlarım olduğu için ben de online coaching gibi telefonda bağlanıp ya şuraya masaj yapacaksın işte, şuraya şöyle stretching yap, buraya böyle yap deyip basit problemleri halletmeye çalışıyoruz. Yazı yazıyorum sürekli Instagram'da. İnsanlar masajların devam ettiğini düşünüyor ama etmiyor.
Sosyal medyada da evet seni daha çok aktif görüyoruz.
Evet.
Ki bu beni mutlu etti, daha çok insana ulaşıyorsun.
Soru cevap falan yapıyorsun, bayağı sorular gelmiş hatta geçen.
Evet. Yani şöyle, insanlar yapamadığı ve aklında olan şeyleri yapmaya başladı bence bu virüs sebebiyle. Bir yandan İngilizce çalışıyorum, sürekli bir şeyler okuyorum. Bir sürü masaj kitabım var evde, fizyoterapi kitapları da var. Bir kısmını okumuştum, şimdi bazılarının bir kısmını daha okuyorum. Sürekli karıştırıyorum, ilham gelince de yazı yazıyorum işte.
Evet. Geçen bölümde yine sakatlık, geçen bölümün bir nevi devamı olacak aslında çünkü sakatlıklar da yine çok geniş bir konu olduğu için yine ilgi çekici konularımız var. Hani gecikmiş kas ağrısı, sakatlıkların önlenmesine dair bazı kısımlara değineceğiz abi. Nereden başlayalım?
İstiyorsanız gecikmiş kas ağrısından başlayalım.
Tamam.
Çünkü Cemre de geçen gün bununla ilgili bir yayın okumuş.
Evet.
Doms'la ilgili. Doms'la başlayalım bence ya.
Olur. Bende biraz oluyor yani gecikmiş. Bayağıdır hani göğüs çalışmıyordum. Yani evde kendi imkanlarımla farklı şınav varyasyonları yaptıktan sonra hani gerçekten bir gün sonra falan bir ağrı olmaya başladı.
Şimdi belki bilmeyenler vardır. Doms nedir?
Evet.
İngilizcesi iyi olan arkadaşlarım açılımını söylesinler.
Delayed onset muscle soreness. Yani gecikmiş kas ağrısı. Aha. Olarak çevirebiliriz. Bu kas ağrıları genelde sakatlıkla alakalı değil. Çalışmayan bölgenin hamlamasıyla alakalı.
Evet. Türkiye'de ve, biz evet. Türkler
hamlık.
Hamladık ya.
Evet.
Hamladım, her tarafım ağrıyor. Böyle söylenir.
Ve genelde 24 ve 48 saat sonrasında
72'ye kadar çıkıyor herhalde.
72'ye kadar çıkıyor. 48'de pik yapıyor diyebiliyorum.
Evet.
Çoğu insan da böyle ikinci günde pik yapar. Böyle aşağı doğru düşer. Dördüncü günde de hiçbir şey kalmaz yani. Böyle çok keskin şekilde bitiyor yani. Eğer kendinizi öldürecek kadar antrenman yapmadıysanız yani 72 saat sonra tamamen kesilmiş oluyor.
Peki DOMS'un önüne nasıl geçilebilir?
DOMS'un ya şöyle bence aslında şuradan başlayalım. DOMS nasıl oluyor?
Evet. Ya ilk önce neden olmadığından bahsetmek lazım aslında. Bu konuda bayağı bir çalışma var. Hı-hı. Çok fazla teori var. Bir tane teorilerden bir tanesi laktik asit. Hı-hı. Antrenmanda laktat vücutta çok biriken bir şey. Yani bu yüzden DOMS'un olduğu düşünülür. Fakat hani çalışma gösteriyor ki bu laktat ya da laktik asit bitiyor. Vücudumuz bunu dağıtıyor. Hatta laktat bir yakıt olarak düşünülebilir. Fakat şimdi şu an bunun Hakan varken ben çok fazla detayına girmek istemiyorum. Sadece böyle kısa bahsetmek istedim. Ayrıca şöyle bir şey de var. Eksantrik egzersizler yani squat'ta hareketin dibine doğru inerken indiğimiz kısmı hareketin DOMS'a daha çok sebep oluyor. Ama daha az laktat üretiyor. Burada zaten bu laktat teorisi biraz etkisini kaybediyor.
Evet.
Denilen başka bir teori de enflamasyondan dolayı olduğu. Yine DOMS'la bunlar da paralel gitmiyormuş arkadaşlar. Farklı zamanlarda zirve yapıyorlarmış enflamasyon ve DOMS. Diğer bir teori kas lifi hasarı. Kas lifi hasarı antrenmandan sonra daha yüksek oluyormuş. Yine DOMS'la paralel gitmiyormuş. Bir başka teori Badoko hasarı. Eskiler yani diyormuş ki yani eksantrikler endomisyuma daha çok zarar verir. Endomisyum neymiş? Kas liflerinin üstünü örten bağ dokuymuş. Alıcılar bunu seziyormuş bu zararı ve DOMS olur diye düşünüyorlarmış. Fakat bu teori de çürütülmüş. Bir başkası da Yine burada tabii teknik terimlerden bahsediyorum. Bu teknik terimlerin tanımlarını ben çok iyi bilmiyorum. Raporlananları söylüyorum aslında. Neyse, bir dahakine geliyorum. Refleks spazmları demişler. Yine eskiler iskemi, yani dokuya kan gitmemesi ve metabolik birikmesinden oluyormuş diye düşünüyorlarmış. Bu da yeni olmuşlar.
Bu bana en çok yakın gelenlerden bir tanesi. Sebebini de söyleyeceğim bunun. Masajdan sonra doms azalıyor diye kendi gözlemim var. Sen devam et abi konuşmaya.
Aslında bu teoriler burada bitti. Bu neden olabilir konusunda geliyor. O yüzden sen burada bahsetsen daha iyi olur.
Şöyle bahsedeyim. Tabii bu kadar çalışma yapılmış ve bir sürü orada teori var. Ama hiçbiri kesin değil. Bazıları bence mümkün. Belki hepsi birden, yani hepsi birden biraz böyle katkısı vardır DOMS'a. Ama benim kendi görüşüm, kasın yaralanması sonucu ve kasa, nasıl diyeyim, dolaşımın azalması sonucu, metaboliklerin uzaklaşamaması sonucu, dolaşımı sadece kan akışı olarak düşünmemek lazım. Lenf akışı diye de bir şey var. Bu ağır metabolikleri toplayan sistemimiz diyeyim. Onun azalması sonucu oluşuyor bence. Çünkü DOMS, yani antrenmandan sonra bu ağrısı olan kişiler saunaya girdiğinde veya soğuk yaptığında bir şekilde bu azalıyor. Masaj olduğunda azalıyor.
Stretching de yine azaltılıyor.
Stretching de dolaşımı destekliyor bence. Bence o yüzden yine azalıyor. Hı hı. Kas da uzuyor bir şekilde. Yine azalıyor. Belki hiçbiri kesin değil ama hepsi birden biraz biraz bence DOMS'a katkısı var. Laktik asiti hiç saymıyorum. Çünkü laktik asit birikmez, ya yani kesin olarak birikmez diye düşünenlerdenim. Laktik asit enerji üretmek için, yani enerjinin yetemediği yerde kas içi glikojen deposu tükendiğinde laktat üretiyor vücudumuz. Ve onu kullanmaya başlıyor kas. Zaten şöyle, kas sporcunun bünyesi bunu ne kadar iyi kullanabilirse o kadar iyi sporcu oluyor aslında. Laktat da o aşamada geliyor antrenmana devam ettiğimiz sürece ve antrenmandan sonra hızlıca terk ediyor aslında vücudu. Zaten öyle olmasa sürekli üst üste koyar. Antrenmanları üst üste koyduğumuzda üst üste koyar, patlar yani. Mesela bacak çalışıyor, bacağımız patlar yani. Yaşayanlar bilir, ben eskiden 400 metre koşuyordum. 400 metrenin son 100 metresinde bacağını hareket ettiremeyeceğin kadar şişiyor bacakların.
Doğru.
Çünkü ne aerobik ne anaerobik bir branş. Böyle yani çok hem dayanıklılık hem böyle sprint, böyle çok garip bir şey yani spor. Hatta bazı otoritelere göre dünyanın en zor branşı diyorlar.
Çok çok acılı bir aktivite. Hani ben, evet, şuradan konuşayım. Ben hayatımda koşmuş bir insan değilim çok fazla. 400 metre koşmayı ben 500 metre kürekle kıyaslayacağım. 500 metre denemelerinde çok acılı. Özellikle son 150 metresi aşırı acılı bir tecrübe. Yani sonunda böyle kusacak gibi hissettiğim oluyordu benim tek 500 çektiğimde.
Kusabiliyorsun. Ben çok kusmuşluğum var.
Ben de hani çok koşmuş biri olarak basketboldan, kondisyon antrenmanlarında her türlü koşu, intervaller, aerobik koşular, sprintler, 400 metre, 200 metre, 100 metre, 50 metre diye geriye giden koşularda hani hiç kusma deneyimim olmadı ama kusacak seviyeye geldim ve bacak şişmesi gerçekten çok kötü bir durum yani.
Evet. O hissettiğimiz laktik asit işte. Evet. Yani o şişkinlik laktik asit. Hatta 400 metrede şöyle bir şey de oluyor. O kadar hızlı tüketiyorsunuz ki şekeri. Beyin aktivitesini tam olarak yerine getirmiyor. Gözleriniz böyle çok net görmüyor.
Karıncalanma
oluyor. Sesler de dağılıyor.
Evet, çınlama.
Etrafı da dağınık görüyorsunuz. Orada böyle keskin bir iradeyle hani kendine koş koş koş koş diye yani bitiriyorsun.
Bir de agresiflik bile oluyor yani. Ben kendimden gözlemlediğim
böyle. Yarışı bırakan da çok oluyor bu arada.
Evet.
O mücadeleyi kaybeden, yani hani psikolojik mücadeleyi kaybeden de çok oluyor.
Ya benim yine bu bacak, yani laktik asit birikimi hani antrenmandan sonra terk ediyor dedim vücudu. Ama hani benim kendi vücudumda gözlemlediğim, genelde hani kampta kondisyon yüklemesinin yapıldığı ilk günün ardından ikinci kondisyon yüklemesinde genelde hani aerobik bir çalışma olur. Ama yine de bacaklarımın hala şiş olduğunu ve koşamadığımı, hani bacaklarımı ileri atamadığımı hissettiğim çok oluyordu.
Aslında o şöyle, o kaslar yoğun çalıştığı için kanın oraya hücum etmesi. Onarmak için gelen bir takım şey de var tabii orada. kan içi madde diyeyim. O yoğun oraya geldiği için pump diyor yani fitnessçiler, bodybuildingçiler.
Kadın toplam adeliye toplaması.
Aslında o hissettiğim. Evet, lactic asit değil yani.
Evet. Tabii şeye gelelim. Yani neden olabileceğiyle ilgili bazı birkaç tane teori var. Yani en öne çıkan bu teorilerden bir tanesi şöyleymiş. Makrofajların, ki makrofajlar vücutta iltihaplanma olduğunda iltihaplı bölgeye gidip tamire yardım ediyorlarmış. Evet. Salınmasıyla prostaglandin E2 diye bir madde salgılanıyormuş. Bu prostaglandin E2 maddesi de ağrı alıcılarını hassaslaştırıyormuş ve DOMS oluyormuş.
Evet.
Şu an en öne çıkan teori bu. Fakat Hakan'ın dediği gibi büyük ihtimalle çok fazla faktör var işin içinde. Çok fazla şey aynı anda oluyor. Çok fazla faktör aynı anda etki ediyor. Yani bilmediğimiz çok fazla şey var burada. Hala öyle tam kesin olarak bu diyemiyorlar.
Tabii ya, sen mesela makrofajdan bahsettin. Makrofaj tam böyle kurtarıcıdır. Hı hı. Bütün vücudun böyle onarımında hep başrol çekiyor. Birçok belki fizyoterapist bile şeyden, makrofajdan böyle haberdar değil diyeyim. Makrofaj mesela bel fıtığı olduğunuzda bel fıtığı kendi kendine iyileşiyor mesela bazı kişiler. Gözlemlemişsinizdir. Ya yani annemde bel fıtığı vardı, kendi kendine geçti. Falan gibi.
Çalışmalar da var.
Makrofaj aslında o taşan fıtıklaşmış diskiyle çeviriyor. Bitirebiliyor yani onu. O kendi kendine iyileşiyor. Vücut zaten kendi kendine iyileştirmesi mükemmel olan bir organizma bütünü. Biz sadece onu daha hızlı yapmaya çalışanlardanız yani.
Ya hızlandırmıyor. Bir nevi o evet. Sürece katkıda bulunuyorsun.
Yani. Evet. Çünkü mesela burada hepimiz hani siz benden belki daha çok spor yapmayı çok seven kişileriz. DOMS olduğunda da lanet ediyor insan yani.
Evet.
Çok fazla ağrı bıktırıyor, usandırıyor. Bir an önce iyileşmek istiyor insanlar. Bunun için yapılan bir sürü şey var. Masaj yaptırıyor insanlar. Saunaya giriyor. Kendi kendine soğuk duş yapıyor. Şimdi onların hangisinin neye daha çok etkili olduğunu evet. Konuşuruz. Foam roller yapıyor. Şimdi yeni moda perküsyon cihazları var. Böyle darbeli,
Teragan'da
kasa var. Vuran, aynen evet. Teragan, Hypervolt, bir sürü markanın bir sürü şeyi çıktı. Onlar var. Bu arada o zaten masaj vuruşlarından bir tanesi.
Evet.
Tapotman diye öğretilen.
Ya yine aslında masajı simüle eden bir
masajı
şey.
Masajı
yani.
Simüle eden.
Kendi, evet, kendi kendine yapman için.
Bir fazını simüle eden.
Foam roller keza öyle yani.
Self masaj cihazı diye.
Evet.
Masajla ilgili ben şunu okudum. Yine tam detay bilmiyorum da bölgeye giden nötrofilleri azaltıyormuş. Böylece DOMS'lar azalıyormuş.
Evet.
Tam detayını bilmiyorum açıkçası.
Ya masajda şöyle bir şey oluyor. Masajda çok, ben bunu çok ilginç buluyorum mesela. Kan akışı hızlanıyor ama kalp yavaşlıyor. Bu başka yani hiçbir şeyde yok.
Evet.
Uyuduğunda mesela kan...
Uykun geliyor zaten masaj esnasında evet, veya o, masajdan sonra bir uyku oluyorsun.
O salgılanan hormonlardan. Evet.
Kendimden örnek verebilirim.
Ya gidip zaten uyumayı tavsiye ediyor musun sen bilmiyorum. Masajdan sonra uyumayı tavsiye eder misin?
Kesinlikle. Yani değil mi? Zaten en şöyle, iyisi. Amaca göre yani mesela ben spor masajı yapıyorum ama eskiden uyuyamayan, insomnia seviyesinde uyuyamayan danışanlarım da oluyordu. Hı hı. Onlar geç saatte masaj almayı tercih eder. Masajdan sonra hemen uyumak isterler. Masajda şöyle bir şey var. Yani hayvana bile dokunsa bir insan, hayvan bile seviyor yani.
Evet.
Kedi, köpek, farklı bir sürü hormon salgılanıyor. Melatonin, serotonin. Bunlar da uykuyu kolaylaştıran hormonlar. Ayrıca şöyle bir şey de var. Masaj sadece yani biz kaslardan konuşuyoruz hep. Çok dağılmadan hemen söyleyeyim. Ruha da iyi gelebilir evet. Bence. Çünkü bu hormonlar aynı zamanda ruhu besleyen.
Ki stres hormonunu da azaltıyor.
Evet.
Kaygıyı da azaltabiliyor.
Melatonin zaten evet. İyi bir hormon olduğu evet. için diğerleriyle savaşabiliyor. Stresi zaten azaltıyor.
Ki bu yani DOMS'a zaten masajın iyi geldiği, formülün iyi geldiği konusunda çalışmalar var. Aksini söyleyen, hani iyi gelmediğini söyleyen çalışmalar da var. Fakat benim gördüklerim daha çok iyileşmeyi biraz daha iyi yönde etkilediği konusunda. Yani ben de bunu kendim zaten deneyimlemiştim. Ben iyi olduğunu düşünüyorum.
Ya çalışmalar çok kısır kalıyor bana göre şöyle. Ben çalışmalara bakıyorum mesela. Atıyorum 50 kişiyle çalışma yapmış. Bu 50 kişi vücut farkındalığı ne kadar fazla mesela? Spor geçmişi ne kadar fazla? Spor masajını yapan adam kim? Ne kadar zamandır spor masajı yapıyor? o branşa uygun mu spor masajı yapıyor mesela? Bunlar hep soru işareti. Mesela bisikletçiye quadriceps yoğun bir masaj yaparken kim diyeyim? 100 metreciye mesela hamstring yoğun masaj yapman lazım. Bu bile çok keskin bir ayrım aslında yani.
Evet.
Veya bir ayrım benim her tarafı ağrır yani. Benim de gözlemlediğim mesela sporcular yani biz antrenmanı çıkaramayız masaj olmasa diyen çok fazla elit sporcu var. Bir dönem Galatasaray basketbol A takımında çalışırken Euroleague'de oynuyordu takım o zaman. Bir yandan uçak yolculukları var. Bir yandan maçlar var. Haftada iki tane en az maç yapıyorsun. Bir Avrupa'da, bir Türkiye'de. Türkiye'ye de geliyorsun, İstanbul'a iniyorsun. Belki ertesi gün atıyorum Ordu'da maçın var. Sürekli seyahat yorgunluğu. İndiğinde antrenman yapıyorsun. Ertesi gün maça çıkıyorsun.
Uykunun kalitesi de
bununla zaten. Baş edebilmen lazım. Bununla nasıl baş edebiliyorsun? İşte bu bir sürü fizyoterapi cihazı var zaten. Mesela Game Ready diye bir cihaz var. Marka veriyoruz burada ama. Yemre'de de soğuk kompres yapıyor mesela. Bacağına giyiyorsun manşonu. Kol için falan da var ama daha çok bacak için kullanıyor sporcu. Giyiyorsun bir yandan soğuk hava, bir yandan da su dolaştırıyor, özür dilerim. Bir yandan da pres yapıyor. Bu kanın kalbe geri dönüşü, lenf akışının hızlanması gibi işte ağır metaboliklerin uzaklaştırılması kas içinden gibi şeylere katkısı var. Ama sporcular mesela makina da bizim sağlık odamızda duruyor. İşte Jobs cihazı duruyor. Teragan, işte bir sürü bir şey. Ama hepsi daha çok masajı tercih ediyor. Masaj bana göre hep daha ön plana çıkıyor burada. Hatta bu Covid günlerinde onu da söyleyeyim. Şimdi her şey mobile döndü. Belki her şey dijital kalacak ama masaj bence hiçbir zaman öyle olmayacak. Yani. Belki bunlar 300 yıl sonra bile hala insanlar masaj yapıyor olacak bence. Baktığın zaman zaten 2000-3000 yıllık geçmişi var. Yerini bence başka bir şey
alamaz. Robotlar almaz mı? Yapay zekalı robotlar yani. Bilmiyorum.
Almaz. Neden almaz? Çünkü şöyle, elle yapılan temas çok farklı bir sürü hormonu salgılıyor. Zaten o yüzden ön plana çıkıyor.
Humanoid dronlar falan filan mesela benim çok şey hani ben humanoid dronların yaygınlaşması taraftarıyım zaman geçtikçe. Belki hani insanların meslek grubu azalması yani kaçınılmaz olabilir yani.
Onlardan mı masaj almak istiyorsun Mehmet?
Humanoid dronlar sadece masaj değil.
Ben Hakan'ı tercih ederim.
Yani şöyle.
Yani tabii ki bu hani belki 500 sene sonra, 1000 sene sonra falan yani kim o kadar bilir? Yaygınlaşacak.
Birçok insan Bali'li kızları tercih ediyor.
Bali mi? Ben Tayvan'da diye duymuştum.
Bali'li kızlar.
Ama yok olmuyor yağlı yağlı ya. Ben en azından Thai ben sevmiyorum. Ya bir de Hakan şuna gelmek istiyorum. Aynı sporda da bazı sporculara, örneğin bir sporcudan bahsetmiştin, maçta öyle çok sert masaj yapılmaması gerekiyormuş o
ha.
Galiba şut evet. Atacakları için.
Aynen, Sinan abi.
Sinan dediği Sinan Güler.
Sinan abi kızmaz inşallah. Kızmaz zaten yani, niye kızıyor? Sinan Güler, maçtan bir gün önce normalde çok yoğun, yani sert masaj, şiddetli masaj yapılmaması gerekir. Benim kendi gözlemim de böyle zaten. Çünkü masajdan sonra kas tonusu denen olgu. Kas tonusu ne? Kısaca hemen söyleyeyim. Kasın belli bir gerginliğinin olması. O çok fazla düşüyor.
Evet. Yani salar gibi düşünebilirler.
Aynen. Bir gevşek hissediyorum. Evet, kendimi modunda oluyorsun. Bu arada çok gevşek birisinde de tonusu aslında yukarı da çıkarır ama onu şimdi detaylandıracağım. Sinan abi mesela masajı çok sert isterdi maçtan önce. Ve çıkıp çatır çatır oynardı yani. Normalde birisine öyle masaj yapsan hem masajın koşamaz. Ağrısı aynen. Hem de bu kas tonusunun düşüktüğünden dolayı belki şutu bile yetiştiremeyebilir yani çembere. Ama o mesela sporcunun işte burada alışkanlıkları çok önemli. O öyle alışmış. Ben Sinan abiyle 3 sene önce çalıştım. O zaman kaç yaşındadır? Aşağı yukarı 30 yaşındadır. Bu adam 20 yaşından beri profesyonel olsa belki 10 senedir bu şekilde masaj olmaya alışmış. O yüzden mesela bu mesela o çalışmanın dışında Sinan abi. O yüzden sporcuyu da tanımak lazım.
Doğru.
Onun alışkanlıkları da çok önemli burada.
Hani sanırım yani masör ve fizyoterapistler foam roller tavsiye ederken bile o foam roller'ın da bir sertlik düzeyi oluyor hani.
Evet.
Çok sert oluyor. Yine daha yumuşağı oluyor evet. Ona göre hani. Yine kişiden kişiye değişen bile bir şey aslında. Foam roller'ı bile gidip bir tane alayım diye alamıyorsun.
Ruslama yapayım. olmuyor. Evet. Şöyle, ben her şeyi böyle sınıflandırıyorum zaten. Antrenmanı bile step by step böyle adım adım. İşte masajı da adım adım. Mesela bir senedir adam masaj olmamış ve kütük gibi. Sen ona sert masaj yaparsan, adam sana ne için masaj oluyor mesela? Kas ağrısı var diye. Sen ona sert masaj yaparsan daha çok kas ağrısı olacak. Sert bir şeye sert bir şeyle bastırıyorsun gibi oluyor. Ve yaralıyorsun o zaman kası. O zaman mesela o kötü bir masaj. Mesela bunu deneyimleyen birisi de masajı hiçbir zaman iyi hatırlamayacak. Belki o çalışmalar bile öyle yani. Step by step demiştim, adım adım. Masajı bile böyle yumuşak başlayıp ortalarında böyle bir sertleştirip, bu arada her bölge için bu. Sonra tekrar yumuşak bitirmek gerekiyor. Foam roller'da da mesela hiç yapmamış birine sert diyelim, IT band, bu bacağın dış kısmı diyelim, en sert olan yer diye örnek veriyorum. Sert bir roller'la oraya masaj yapar, roller yaparsanız çok canınız yanacak ve hiç iyi sonuç almayacaksınız. O yüzden mesela orada önce sünger roller'la belki birkaç gün yapıp sonra bir sonraki aşamaya geçmek daha mantıklı oluyor.
Ya bir de şöyle bir yanılgı var. En azından ben yanılgı olduğunu düşünüyorum. Eğer bir masaj canını yakıyorsa, antrenmandan sonra morluklar oluşuyorsa masaj yapılan bölgede, o masaja iyi gözüyle bakılan yani çok durum gördüm ben. Evet. Bu konuda düşüneceğim nedir
hakkında? ben bu konuya çok gülüyorum abi. Bu konu...
Ya abi girmeden bir şey diyeceğim. Bu şey gibi abi, ben antrenman yaptım ben. İşte kolumu kaldıracak halim yok. Ayırım ağrıyor. Demek ki iyi antrenman yapmışım evet, gibi düşünen de aynı şey yani kafa yapısı.
ben o yüzden zaten vereceğim örnek buydu. İnsanlar şöyle yaptığı şeyi gözle görülür halde
olmasını istiyor.
Evet. Istiyor. Ben bunu yaptım, ağrırsa o zaman iyi yani. Hani mesela bisiklet sürmüş bir gün önce, bacakları tutmuyor, çok iyi antrenman yapmış. Yani aslında öyle değil. Yani vücudun onu tolere edebileceği kadar antrenman yaparsan aslında daha iyi yani. Çünkü kas bir kere dinlenik vaziyetteyken daha çok gelişiyor.
Evet.
İyileşmesi o sürede evet, zaten yani. Evet. Sen bunu öldürürsen zaten 5 gün antrenman yapamayacaksın. O zaman 5 gün antrenman kaçırdın. Geçmiş olsun yani.
Yani bir kıymeti olmadı.
Bir kıymeti olmadı. Masajda da mesela çok sert, derin masaj mesela. Ben geçen gün derin masajla ilgili böyle kısa bir yazı yazdım. İnsanlar derin masajı çok böyle bastırarak yapılan masaj sanıyor mesela. Masörler bile öyle sanıyor. Mesela Balili kız diyen geyik yaptım ya. Balili kız acaba memleketinde masör müydü yani?
Yani.
Orada mesela muhtemelen iş bulamadığı için ülkenin ekonomisinden dolayı Türkiye'ye geldi. İşte bir yere gitti, Amerika'ya gitti.
Veya Rus masörler var Antalya'da, otellerde çok yaygın.
Seversin.
Onun sebepleri çok ayrı da. Onun sebepleri çok ayrı. Çok dağılmadan hemen kısaca şey yapayım. Mesela Balili kız acaba memleketinde neydi yani?
Yani.
Anatomi bilmiyor. Bu bizim konuştuğumuz konulardan çok uzak.
Tek bir masaj tipi biliyor.
Masaj menüsünde dip masaj var mesela. Evet. Derin masaj. Düşünüyor ki mesela demek ki daha çok bastırarak.
Adamı öldürene masaj kadar ki yani adamın zaten durumundan aynen haberdar değil. Herkes aynı masajı yapıyor. Kimisi aynen rahatlayıp çıkacak, kimisi ağrıyarak çıkacak. Yani bu çok çevremde duyduğum bir şey. Hani bir masaj yaptırdım otelde. Öldüm. Dayak yemiş gibiyim falan aynen, hani bu iyi bir şey değil.
Ya zaten şöyle. Masajı mesela konsültasyon diye bir şey var. Önceden doldurulan form. Ben onu form şeklinde değil de muhabbet ediyorum. Zaten birçok danışanım da hep standart böyle. Yenisi çok nadir ekleniyor. Böyle ağızdan ağza. Birisi tavsiye edecek, o eklenecek falan. Konsültasyon şeklinde değil, muhabbet şeklinde. Abi sen masajdan beklentin ne? Spor yapıyor musun? Hangi sporu yapıyorsun? Daha çok problemli olan bölgen ne? Falan gibi böyle bir değerlendirip bir de ayaktayken adamı böyle bir görüp onu böyle bir süzüp ona uygun kafanda böyle bir şekil çıkarıyorsun aslında. Böyle bir harita çıkarıyorsun ve o yolu izliyorsun yani. Mesela parmak ucunda yürüyor diyelim adam. Görüyorsun zaten kalfları kocaman. Hı hı. Kafamda hemen diyorum ki bunun herhalde kalfları ağrıyordur. Bakıyorum hakikaten ağrıyor yani. Mesela oraya daha çok yoğunlaşırken adamın sırtı böyle dümdüz, omuzları dimdik, boyun falan dimdik böyle, bakışları böyle karşıya doğru. Sırtı iyi diyorum bu adamın mesela. Hani daha az yoğunlaşıyor. Mesela göğsüne hiç dokunmuyorum onun. normalde sırtı bozuk olan birinin göğsüne de mesela masaj yapman lazım. Çünkü göğüs kası omzu öne doğru çekiyor. Sırttaki romboid kası çok geriliyor. Arasında ikisi arasında savaş çıkıyor. Göğüs genelde kazanır çok güçlü olduğu için. Hep sırtın ağrır. Kulunç var diye tanımlar böyle insanlar. Orada mesela ben azıcık böyle sırtı böyle ısıtıp biraz çalışıp orada ya biraz daha oraya yapar mısın diyorlar mesela. Yok diyorum hani önce bir göğüse de birazcık çalışalım. Ne alaka falan diye anlamlandıramıyor insanlar. Göğüse masaj yapıyorsun. Ya o kadar rahatladım ki nasıl oldu bu falan diyorlar. Aslında çok basit yani hani mekaniği öyle yani vücut. Şimdi Bali'li şimdi böyle çok da
ırkçılık olmasın yani şey.
Görmeden ama şöyle yani öyle tamam öyle demiyorum. Şöyle diyorum.
Sırt çiğneme mesela.
Masaj yapabilmek için anatomiyi bilmek gerekiyor. En azından yani isimlerini bilmesen bile kasların nereye yapıştığını bilmen gerekiyor. Ki ve yap, yani spor masörüysen de o sporda hangi kasların kullanıldığını bilmen gerekiyor ki ona göre masaj yapabil yani. Şimdi bodoslama yapılan masajda anlam böyle anatomiyi bilen bir spor masörünün masaj yapması arasında çok büyük fark oluyor yani.
Ya ki zarar da verebilir.
Zarar da verebilir. Benim böyle boynum tutulmuştu mesela bir masaja gidip.
Bir de hani bu DOMS konusunu artık yavaştan kapar istiyorsanız.
Tamam.
Araştırmalara ilgili birkaç tane şey var. Hani biraz daha ne iyi gelir ne iyi gelmez konusunda. Anti-inflammatory ilaçlar var. Bunlar non-steroidal anti-inflammatory drugs diye geçiyorlar. Yani steroid içermeyen anti-inflammatory ilaçlar. Bunlar bazı çalışmalarda pozitif sonuç vermiş. Bunlar da yine çelişkili. Sonra çok hafif antrenman. Yani böyle gidip o ağrıyan bölge için çok hafif bir antrenman yapmak, çok fazla yormamak. Pozitif sonuç vermiş.
Bunun genelde iyi olduğunu söyleyen çalışmalar var böyle.
Yine kan akışını
evet.
Ya akışı
aktif dinlenme gibi. Pasif dinlenmeden daha iyidir iyi. Diye evet. Temel başlığı bu olan çalışmalar.
Sonra tüm vücut titretme diye bir metodu varmış.
Evet öyle bir cihaz da vardı hatta.
Son zamanlarda popüler oldu sanırım.
2 yıl öncesinde inanılmaz popülerdi. Sanırım tekrar popülerleşiyor yani bu belki evde kaldığımız için mi artık diyeyim.
Akım kullanılarak titretme yöntemi mi?
Ya bir yoksa tane böyle ayakta durabildiğin bir cihaz var. Alttan böyle küçük bir zerzere veriyor diyelim sana. Hani
anladım.
Titretiyor vücudunu. Ama ben onu şöyle anlamda bulmuyorum.
Git bir yürüyüş yap o zaman.
Ya şöyle hayır yani git bir yürüyüş ya şöyle yine yer çekimine karşısın. Alttan seni ayakta titreten böyle bir şey var yani. Hani hep kafamda şöyle canlandırıyorum. Yine aşağı doğru akıyor kan. Hani titretiyorsun, aşağı doluyor falan diye. Mesela baş aşağı duruşlar da vardır. Hatta böyle cihazlar bile vardı. Omurunu açmak için falan. Onlar da mesela gerçekten iyi etkiliyor.
Belfte olan yaşlıları öyle uyutuyorlardı. Öyle bir cihaz görmüştüm ben. Detayına girmedim ama. Ayaklarından tutuyordu cihaz ayak bileklerinden. O şekilde uyuyorlarmış. Baykuş gibi mi, yarasa gibi mi?
Yarasa gibi.
Uyuyorlarmış. Ağrılarında azalmalar görülmüş.
Ya çok böyle trajikomik bir olay söyleyeceğim ama hani bu dediğin bildiğin bilimsel bir şey yani. Tıpta yeri var değil mi? Yoksa
çok alternatif çok detayına girmedim ama olumlu sonuç alımına dair bir şey yazıyordu. Çalışmayı tam okumadım.
Tıpta yeri şöyle var. Yani böyle cihazlar yapılmış ve böyle cihazlar var. İsmi şu an aklıma gelmiyor. Kahretsin ki.
Ya şey bilmiyorum sözünü kesiyorum ama şöyle bir
komik adam var.
Komik adamlar var ya böyle bel fıtığı çözen. Adamı asıyorlar abi. İşte onu ilk önce biraz sallıyor. Bel fıtığı var bu arada adamın şikayeti o. Sonra bele çok sert tokatlama yapıyor. Sonra tutuyor böyle gövdesinden adam hala ayaklarından asılı vaziyette onu sallıyor falan. Sonra çekiyor adamı. Ve koturt diye bir ses geliyor. Ve adam böyle koşturuyor böyle çözdükten sonra. Ha
şöyle.
Ve
burada mesela bu çok komik bir örnek ama. Burada şöyle. Adam mesela boyun fıtığı veya bel fıtığı teşhisi konuyor.
Evet.
Ama şöyle bir şey var. Elle yapılan muayene MR sonucuyla uyuşuyor mu? Şimdi burada doktorun mesela kaslardan haberdar olması lazım.
Evet. Ya zaten adam bu anlattığımız boyun, kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir şey değil yani. Çok komik ediyoruz. Olduğu için anlattım.
Kiropraktörler, şimdi o kiropraktörü aklıma getirdi. Evet. Kiropraktörler bu konuda uzman.
Benim aklıma da bu geldi.
YouTube'da bayağı önerilenler de çıkıyor. Evet.
Çok değiş, çok değiş. Şöyle, ne diyordum?
Kayropraktöre girmiştin.
Yok, başka şey.
Pardon ha, ya.
MR'la işte boyun fıtığı, bel fıtığı, elle yapılan muayeneyle bunun uyuşması. Şimdi adama bel fıtığı veya boyun fıtığı teşhisi konuyor. Adam mesela ameliyattan korkuyor. Böyle şeylere gidiyor veya masöre gidiyor, iyileşiyor adam. Nasıl iyileşiyor abi masöre gidip mesela? Şöyle iyileşiyor arkadaşlar. Aslında fıtık iyileşmiyor. Fıtıktan dolayı ise ağrısı, iyileşmesi imkansız. Çünkü dışarıdan açıp bakabilirsiniz böyle. Şimdi buradan böyle keşke hani ses değil de böyle görüntü gösterebilsek size. Omurda fıtıklaşmış diske dokunamazsınız dışarıdan. Yani elle müdahale edemiyorsunuz oraya. Keşke edebilsek de masajı geçer yani.
Gerekiyor sanırım.
Mikrocerrahi evet. Yani onun içine girmek gerekiyor, orayı kesmek gerekiyor. O diski kesiyor doktorlar falan, dikiyorlar falan. Bel için mesela quadratus lumborum kası aynı sinire baskı yapıyor. Quadratus lumborum o kadar kısalıp üstünde bir sürü tetik nokta oluşursa bunun ağrısının bel fıtığıyla karıştırılma olasılığı da %100. Şimdi belki orada bel fıtığı, belki bizde de şu anda çekseler bel fıtığımız vardır bizim ki vardır. Hayvan gibi öyle antrenmanlar.
30 yaşın üstünde insanların %64'ünde varmış.
Evet, patlayan diskler.
Evet.
O bizim ayakta dur evrimimiz sonucu olan şey. Yer çekiminden dolayı.
Bende bel açıklığı var, onu biliyorum. Genetik olarak.
Kapanmıştır o, sen kilo aldın.
Squat yapınca kapanıyormuş.
Son zamanlarda. Orada işte masör mesela kasları gevşettiği için sinire yapılan baskı azalıyor ve bel fıtığını iyileştirdiğini iddia ediyor kişi. Adam da bel fıtığını iyileştirdiğini iddia ediyor. Boyun için mesela levator scapula çekiyor. Orada bir sürü başka kas gergin. Boynu çok ağrıyor, başı ağrıyor. Baktığın zaman boyun fıtığıyla aynı şeyler. Gidiyorsun doktora, MR çekiyorsun, sende boyun fıtığı var diyor. Orada onu gördüğü anda zaten seni böyle mühürlüyor yani. Sende boyun fıtığı var. Sonra masaj yaptırıyorsun, sıcak yapıyorsun, geçiyor. Nasıl geçiyor? Kas gevşiyor aslında. Fıtık iyileşmiyor, fıtık hala evet. Var. Fıtık belki sende 10 yıldır var yani. Ama sen bilgisayarda uzun süre çalıştığın zaman veya bir şey yanlış kaldırdığın zaman hissediyorsun. Niye hissediyorsun? Çünkü kas orada kısalıyor, üstünde tetik noktalar oluşuyor. Kası hissediyorsun aslında sen yani.
Sonra yine deadlift'te squat'a sallayan çok oluyor yani. Hı. Fıtık oldum diye bir ağırlık kaldı.
Ha, burada şunu da görüyoruz. MR'la kişinin şikayetleri her zaman paralel gitmiyor.
Evet.
Kondromalazi de çok görülen bir durum. Ben çok diz ağrısı çekmiştim son zamanlarda. Kondromaleziden dolayı çok diz ağrısı çektiğimi söylemişti doktor. Fakat yani kondromalazi ağrısı değilmiş benim
yanlış ağrım. Tanıydı senin değil mi?
Evet. Biraz yanlış tanıymış.
Yani ama şöyle... Şimdi Cemre'yi buradan göremiyorsunuz arkadaşlar. Cemre'nin quadricepsleri falan kocaman yani. Ve
profilde fotoğraflar var.
Çok güçlü. Ondan sonra şey, hareket açıklığı müthiş. Kas uzunluğu müthiş. Kondromalezi daha çok vastus medialle lateral arasındaki böyle dengesizlikten böyle diz kapağının arkaya sürtmesi diyelim kabaca. Öyle bir fark da mesela görünmüyor Cemre'de. Ama dizi ağrıyor adam. Doktora gidiyor mesela, kondromalezi teşhisi konuyor. Spor hekimi olsa, belki tecrübeli bir doktor. Yani sende kondromalezi olma olasılığı imkansız falan diye de evet. Yani Cemre'ye. Cemre'nin şu, nasıl abi dizi şu anda mesela? Sen bahset biraz.
neredeyse geçmek üzere. Yani ki sen de zaten, sen şunu söylemiştin. Büyük ihtimalle bu tendonda demiştin, vastus lateralis tendonunda. Ya ona göre tedavi yapmışsın. Zaten kondromalezide tedavisi de bunun aynıymış. Sayende yani bayağı hızlı hızlandırmışsın sen bunu. Şu an çok daha iyi durumda.
Diyebilirim. Antrenman evet. Yapıyor artık.
Evet.
Evet. Öldürüyor yani, ağlatıyor dizini. Kendi vücuduna savaş açıyor.
İşkence.
Aynen.
Bir de ne iyi gelmemiş... Tartışmalı olan, daha ortada olan şeyler var. Statik esnetme. Tabi bu statik esnetme çalışmaları biraz...
Domsa mı bu?
Evet. Statik esnetme çalışmaları biraz tartışmalı. Yine subjektif bir konudan bahsediyoruz. Masaj gibi. Bu konuda tam bir sonuca aslında varılmamış öyle bölük pörçük çalışmalar var statik estetiğinin iyi gelmediği konusunda. Burada aslında şunu anlıyoruz. Her durum farklı, her sporcu farklı, her sporcunun altında bulunduğu şartlar farklı.
Evet.
Yani bazısına bazı kası esnetmek iyi gelebilirken bazısına öteki kası esnetmek, şu dozda kası esnetmek, statik evet, esnetme yaptırmak, kesinlikle. Dinamik esnetme yaptırmak. Bunlara göre çok fazla değişiyor.
Evet.
Ya şimdi bunu mesela, söyleyebiliriz.
Yani yeni akım var mesela bütün dünyada. Stretching terapi diye böyle bir sürü stüdyo kuruldu şimdi. Böyle. Bir sürü insan stretching terapi. Sadece stretching
yapıyor. Aletli stretching mi yoksa normal?
Bir başkası sana stretching yaptırıyor. Pasif stretch anladım. Diyelim buna.
Anladım.
Ama statiksin yani.
Aha.
Pasif yoga. Bu zaten çok aslında eski yani. Tai masajından alıntı diyelim yani. Tai masajı masaj deyince hep böyle yağlar böyle
elleri böyle
kaygan böyle öyle değil abi yani. Tai masajı da mesela stretching aslında.
Evet.
Temel çok eski. Şimdi mesela son zamanlarda bu stretching terapi de çok popüler. Sen bahsettin biraz mesela stretching bazı sporcuya iyi geliyor, bazılarına iyi gelmiyor. Bir sürü iki ayrı çalışma var. Yani iyi geldiği yönünde de çok çalışma var. Hiç iyi gelmediği yönünde de çok çalışma var. Hangisine inanacağız?
Evet.
Siz deneyeceksiniz arkadaşlar. Hangisi size iyi geliyorsa ona inanacaksınız. Ben mesela bir yerim ağrıdığında anatomiyi de az çok bildiğimden dolayı hangi kası esnetmem gerektiğini biliyorum ve geçiyor yani. Bu bence placebo değil. Gerçekten geçiyor. Ben vücut farkındalığı çok yüksek biriyim. Çünkü kendi kendime de masaj yapıyorum.
Evet.
Zaten en basit örneğiyle hamstringin kısalması, yani arka bacak kasının kısalması bel ağrısına sebep olabilir. Onu esnetirsen bel ağrın azalacak yani.
Çok doğru.
Bu çok basit mesela.
Bu da aslında çok tartışmalı bir şey. Lower cross sendrom diyorlarmış. Hip fleksörlerin kısalması, bel kaslarının uzaması, hamstringlerin kısalması ve tam şu an detayını hatırlamıyorum. Eskiden onun sebep olduğu düşünülüyormuş. Ama şu an o da böyle bir tartışmalı, çok tartışılıyor şu an. Onu ben gördüm, onu söyleyebilirim.
Ya şöyle, kas her zaman kısaldığında mı problem çıkarır? Hayır. Çok uzun olduğunda da problem çıkarır.
Evet.
Sırtta mesela romboidin çok uzun olması, subscapularis, scapulanın içindeki kas diyelim, bu kürek kemiğimizin içindeki kas uzun olması, omuz pozisyonunu, humerus yani üst kol kemiği diyelim, onun pozisyonunu olumsuz etkileyebiliyor. O zaman omuz ağrısı yaşıyorsun mesela. Bu kas kısalığından mesela, uzunluğundan. O kası mesela esnetmemesi lazım o sporcu. O sporcunun mesela göğüs kasını esnetmesi lazım. Burada işte böyle küçük ayrıntılardır. Ben genelde iyi geldiği şeyindeyim ya, yönündeyim. Kullanılırdı hatta yani fizik tedavide.
Doğru.
Stretching. PNF teknik var mesela.
Doğru. Ha, onu hiç değinmedik bile evet.
PNF teknik. Temel olarak şöyle, maksimal kasılan kas, maksimal gevşer. Yani hiç böyle donmuş, zor açılan kası bu teknikle. Önce kuvvet yüklüyorsunuz, sonra esnetiyorsunuz.
Evet.
Böyle bir teknik var mesela. Diyelim ki mesela uzun süre alçıda kalmış bir kişinin kolu. Biceps kısalıyor, donuyor, dirseğini açamıyor kişi. Mesela bicepse PNF yapıyorsun orada. Ve açılıyor yani. Mesela burada stretching kullanıyorsun.
Ya çapraz bağ sakatlıklarında
demek ki iyi bir şey.
Da aynı şekilde bir şey diyelim ki bağ kopmuş, ameliyat geçirmiş üstüne. Yine açması için sonuçta bir stretching uygulaması böyle, yani gerekiyor.
Tabii bir sürü böyle tam bunlar da biraz böyle iç içe geçmiş konular yani. Hani bir masörün işi değildir çapraz bağ rehabilitasyonu. Ama ben bana birçok şey öğreten Mustafa fizyoterapist benim yakın dostum. Ondan gördüğüm kadarıyla son böyle 5. ayında falan PNF yapıyorlar. Ama evde denemeyin yani şöyle çapraz bağ ameliyatı olmuşsun mesela daha bir ay geçmemiş PNF yaparsan bağ orada tutmadığı için henüz bağ tekrar koparabilirsin.
Dediğin gibi bir kuvvetlenmesi
lazım. Yerinden çıkarabilirsin. Aynen bir kuvvetlenmesini bekliyorsun. Ama o arada da mesela yine burada bana pas atmış gibi oldun ama o arada mesela bacağın kaslarının donmamasını nasıl sağlıyorsun? Stretching de yapamıyorsun. Çünkü hani biraz riskli o, hani o dönemde. Kuvveti eksik çünkü.
Hı hı.
O zaman masaj yapıyorsun abi. Zaten fizyoterapinin temelleri masaja ve egzersize dayanıyor yani. Biraz masaj, biraz egzersiz ve anlamlı şekilde.
Evet.
Öyle iyileştiriyorsun. Orada masaj yapıyor fizyoterapistler veya yanında masör olan kişi. Masöre de masaj yaptırıyor. Ben çok yapmışım evet. Mesela. Çapraz bağ ameliyatı olan kişilere çok masaj yapmışlığım var. Doğan quadriceps, doğan hepsi.
PNF aslında biraz da yanlış anlamıyorsam biraz kuvvet antrenmanı da yapıyorsun PNF'te. Değil mi?
Ya,
kasılma yaptırdığında.
Kasılma yapıyorsun ama sen de biliyorsun ki antrenman olması için böyle daha böyle anlamlı yüklemek lazım. Tam öyle denemeyebilir ama evet, o kası çalıştırıyorsun yani. Orada bir çalıştırıyorsun.
Buradan sakatlık önlenmesiyle ilgili biraz bir bahsetmek istiyorum. Kuvvet antrenmanının iyileşmeye etkisi. Yani kuvvet antrenmanı sen az önce demiştin yani fizyoterapinin bir kısmı egzersiz, öteki kısmı hani iyileşme metodları. Kuvvet, yani kuvvet antrenmanı yaptırmak, doğru kasları kuvvetlendirmek gerçekten sakatlık riskini azaltır diye düşünüyorum ben. Hı-hı. Mesela senin bahsinden bahsetmiştin. Geçen verdiğim bir örnek vardı. Romboidleri fazla uzunmuş. Göğsü biraz fazla kısaymış. Yani göğsünü esnetiyorsun bu kişinin. Ve yani romboidleri kuvvetlendirmesi ona iyi geliyor.
Evet.
Yani bu tür şeyler de var. Kuvvet aslında, iyi gelebiliyor aslında.
Aslında vücuduna doğru pozisyonu veriyor. Yani vücudumuzu şekillendiren şey kaslardır. Mesela göğsü böyle öne doğru kavisli sürekli bilgisayar başında çalışan birini düşünün. Göğüs böyle öne doğru, yani vücut gövde böyle öne doğru kapaklanmış
evet.
Olarak böyle hayal edelim onu. Onun romboidleri gereğinden fazla uzun ve göğüs kasları da kısa oluyor. Mesela ona ve çok sırt ağrısı çeker bu kişiler. Ona mesela romboid egzersizi ve göğsünü de gevşetmesi için evde yapabileceği basit stretchingler, kendi kendine belki masaj, tenis topuyla orayı ezmek gibi böyle şeyler verdiğinde hayat kalitesi değişiyor.
Şimdi. Ya bu dediğin aslında yeni vücut geliştirmeye başlayanlarda da görüyoruz. Hep insanların kafasında göğüs kaslarının büyük olması çok çekici diye düşünüyormuş. Büyük ihtimalle Arnold Schwarzenegger'da 70'lerden 80'lerden kalmamış şey. Ya eski usul vücut geliştirmede göğüs kaslarını kuvvetlendirmeye aşırı odaklanılır. Evet. Ve aynada çok fazla görünmeyen romboid kasları, omuzu dışa döndüren kaslar, rotator cuff kasları, bunlara neredeyse hiç önem verilmez. Sürekli itiş, omuz eklemenin ileri doğru çekilmesi, bu tür şeyler yaptırılır ve Hakan'ın söylediği pozisyona geliriz aslında. Böyle bir kambur olur.
Evet.
Göğüsler böyle tamam biraz büyür de onun etkisini azaltacak şeyleri çok fazla yapmazlar.
Ya mesela potansiyel sırt ağrısı dedik ya. Potansiyel sırt ağrısı tamam. Sırt ağrısı belki sakatlık değil ama yaşam kalitesini düşürüyor. Ama şöyle de bir şey var. Omuz sakatlığına davetiye çıkarıyorsunuz.
Evet.
Çünkü humerus pozisyonu değişiyor.
Kendim buna örneğin ben ağırlık kaldırmaya yeni başladığımda supraspinatus tendon iltihabı teşhisi konmuştu bana. Ve yani programa baktığımda böyle araştırdığımda çok fazla itiş yaptığımı omuza dışa döndüren kaslara hiç odaklanmadığımı fark etmiştim. Bundan sonra fizik tedaviye de gitmiştim tabii de. O fizik tedavide hani onun da kalitesi tartışılır çok fazla. Hani memnun kalmamıştım. Hani her meslekte olduğu gibi bir işi yapan %90 işini kötü yapıyor, %10 iyi yapıyor. Hani bu benim şahsi görüşüm. O fizik tedavide de bir şeyler yaptırmışlardı. Ama sonra esas yararı bence kendi yaptığım omuza dışa döndüren kaslarla ve doğru düzgün programlamayla aldığımı düşünüyorum ben. Doğru.
Mesela kendine fizyoterapi yapmışsın aslında. Fizyoterapistin bunu yapması lazımdı.
Bir yol belirlemiş.
Ama mesela bilmiyorum bu hikayeyi tahmin edeyim. Muhtemelen Cemre'ye orada tens bağladılar elektroterapi. Belki sıcak yaptılar. Hiç elini bile sürmedi yani muhtemelen.
Aynen öyle ve yani şunu yaptırdılar aslında. Egzersizi de yaptırdılar biraz. Ama omuzu içe döndüren egzersizleri de çok fazla yaptırdılar. Ve bana demediler ki hani bu biraz böyle hareketi kolay gelmeye başlayınca ağırlığı arttır ya da böyle biraz bunu progres et, biraz evet. Daha aşama kat ettir, biraz daha zorlanmaya çalış. Evet. Bu tür şeyler söylemediler. Canın acımasın, Yok oraya çok iyi bakalım. Bu tür şeyler.
O sırada söylüyorum. Zaten yan yataklarda 20 hasta daha var. Evet, onlar da orada tedavi orada yetişmeye çalışıyor. Şey,
bunları da fizyoterapistler eleştiriyor gibi olduk ama beni tanıyanlar, yani fizyoterapistler bilir ki çok saygı duyuyorum onlara. Hı hı. Çok arkadaşım var yani fizyoterapist. Onu diyecektim. Spor fizyoterapistine gidin arkadaşlar. Yani doğru. Spor sakatlığı olduğunda böyle bir yani sosyal sigortalar bunu karşılamıyor belki ama vücudunuza değer verin yani.
Evet.
Spor fizyoterapisine gittiğinde zaten olayı anladığında evde kendin de devam edebiliyorsun.
Çünkü çok... mantığı kavramana yardımcı evet. oluyor yani.
Aynen ve gerçekten iyileştiğini görüyorsun. Aydınlatıyor seni. Vizyon katıyor hatta bence. Yani.
Evet.
Ben bu örneği de yaşadım. Bu sefer bir sporcu merkezine gittim. Aha. Shin splint sakatlığım vardı. Hani bu shin splint'i nasıl Türkçe'ye çeviririz bilmiyorum. Fakat alt bacağımızda...
Tibia kemiğinin üstünde aşırı hassasiyet.
Evet.
Alt, üst.
Stres kırığı olarak da bazen tanımlayabiliyorlar mı? Veya o yanlış karıştırıldığı için.
Doktorlar bile bazen böyle diyor mesela stres kırığı, shin evet. splint, stres. Yani aslında stres kırığı ayrışmayan kırık. Shin splint daha çok böyle üstünde boydan boya böyle kemik ödemi olması, kemik zarının ödemlenmesi. Koşucular çok yaşar bunu. Bence ikisi farklı şeyler. Shin splint'in önüne geçmezseniz stres kırığı olabilir.
Ha evet.
Ben de, aynen ben de bunu diyecektim. Yani ikisi kesinlikle birbirinden farklı şeyler. Ben stres kırığı da yaşadım.
Hayır mesela al onayı aldık yani evet. farklı şeyler olduğunu.
Hani benim shin splint, shin splint'e bağlı değildi. Daha dışarıda daha bacağımın dış kısmındaydı ama yani yine de böyle bir örnek de var. Aha. Tabii yani her meslekte olduğu gibi dediğim gibi iyiler var, kötüler var. Bunları iyilerini bulmaya çalışın.
Evet.
Yani.
Ya ben o aşil tedavisi sırasında iyi bir fizyoterapist bulabilmişim yani ki yani şu an bile gerçekten o yani mantığını kavradım yani ne yapabileceğimi biliyorum. Başka bir tendin durumunda yine patella tendinit olmuştu. Yine onu aynı şekilde yani benzer yöntemle beraber kuvvetlendirip yani ağrıdan kurtuldum evet. yani.
Ve sen mesela anatomiden dolayı sürekli orada ağrı yaşayan birisin. Mesela hayatın boyunca bu bilgi cepte yani.
Evet.
Her yaşadığında çözebiliyorsun kendi kendine. O yüzden gidin arkadaşlar.
Bir de yine kuvveti kapatmadan şu çalışmadan bahsedeyim. Bu çalışmada 71 kadın ve erkek üniversite sporcusuna bakılmış. Ne yapmış bu sporcular? Futbol, Amerikan futbolu, voleybol, basketbol oynayan sporcularmış. Ve bunların back squat kuvvetlerinin alt vücut sakatlığına oranına bakmışlar. Burada uyarayım 71 kişi çok fazla büyük bir çalışma değil. Yani aslında büyük bir çalışma. Fakat bu konuda meta analizlere yani çalışmaların bir araya toplandığı böyle daha çok biraz daha geniş bakıldığı çalışmalara bakılması daha doğru olur. Fakat bu çalışmada back squat kuvveti fazla olanlarda sakatlık riskinin daha az olduğu görülmüş. Ve erkeklerde back squat vücut ağırlığının 2,2'sinden azsa, kadınlarda ise back squat vücut ağırlığının 1,6'sından azsa sakatlığa daha açık olduğunu bulmuşlar. Hani bu da aslında biraz kuvvetin sakatlığı önlemede biraz daha iyi olduğunu söylüyor. Ama uyarıyorum yine dediğim gibi bu tek bir çalışma ve dediğim sporculara bakmışlar.
Anladım. Yani şöyle total body bence çalışması squat. Kol hariç neredeyse bütün vücudunuzu zincirleme çalıştıran bence inanılmaz bir egzersiz yani. Benim bildiğim kadarıyla astronotlar bile yapıyor yani. Aşırı kemik kaybı... Muhtemelen dünyaya döndükten sonra orada orada squat yapmıyorlardı
orada simit başında yapıyorlarmış.
Orada değişik aletlerle spor yaptırıyorlar evet. fakat evet. benim gördüğüm daha çok aerobik ağırlıklı egzersizler evet. yaptırıyorlar. Hani tamam bu tamam da bu biraz aslında
ağırlıkta çalışıyorlar.
Evet çalışıyorlar ki bu güzel bir şey. Evet. Daha çok ağırlık çalışmaları lazım
kompant
bence.
Kompant değildi ama benim izlediklerimde genelde şey izole egzersizler.
Ben de leg press tarzı bir şey gördüm.
Ha evet evet bir leg press makinesi evet. ben de hatırlıyorum.
Hayır o da kompakt bir hareket yani.
Doğru evet. doğru. Ya ben dumbbell'lar falan vardı izlediğim bir antrenman şeyinde. Biceps curl yapan astronotlar.
Bayağı delik olmuşlar. Dumbbell'ı düşünce mesela body bondingsler curl yapınca böyle bütün vücudu dalgalanıyor böyle. Kaldırabildiğinden evet. ağır oldu.
Ya zaten normal bir dumbbell değildi o yani. Biraz bayağı teknolojik şeyi vardı.
Tabii.
Gelişmiş bir dumbbell.
Cybex diye bir markanın mesela fizyoterapi, nasıl diyeyim, hekimler de kullanıyor da bunu. Test cihazı diyelim. Bu kaslar arasındaki farklılığı ölçen bir cihaz. Cybex teknolojisi olan bir cihazlar kullanıyorlar diyebiliyorum. Yani kas her yönlüyle çalışıyor aslında. Tam böyle kestiremiyorum, şu an tıkandım. Hadi bunu geçelim.
Dinamometre gibi bir şey kullanıyorlardı. Dinamometre,
evet.
Şey, quad indeksi diye bir şey varmış bu arada. Anterior crush, yani ön çapraz bağ yırtıklarında sonrasında sporcuların bu quad indeksine bakıyorlarmış. Bu quad indeksine sağ ve sol quadricep arasındaki kuvvet farkı.
Evet. %15.
Evet, o tür bir şeylerden bahsediyorlardı. Evet. Onun dengelenmesinin öneminden bahsediyorlardı.
Mesela rehabilitasyon, çapraz bağ için konuşuyoruz mesela şu anda. Rehabilitasyonda ne yapılıyor? Kuvvet yapılıyor. Eski açısı kazandırılmaya çalışılıyor. Bu arada da doktorun oraya yaptığı tendon tutuyor, tutmaya başlıyor. Hani artık vücut onu kabul ediyor. O tendon artık çapraz bağ gibi orada kalıcı hale gelmeye başlıyor. Ama burada en kritik şeylerden bir tanesi kuvvet. Kuvveti de dinamometreyle ölçüyorlar. Her iki bacak arasındaki fark %15'ten azsa, doktorun da tabii burada onayı çok fazla. Başka bir sürü parametre var bu arada. %15'ten azsa artık tamam, antrenmanlara başlayabilirsin. Ama şunlara şunlara dikkat et diye söylüyor. Antrenmanlara başlıyorsun. Ama 20'den fazla, yani 15'ten fazla, 20, 25 belki daha fazla. Tekrar koparıyor bu arkadaşlar. Mesela doktoru dinlemeyip tekrar atıyorum halı saha maçına çıktığında kopuyor. Çünkü kas da kemiği tutan şeylerden bir tane. Sadece çapraz bağ orada tutmuyor tibia ile femuru. Kas da tutuyor. Özellikle hamstring mesela. Herkes quad'a yönelir ama hamstring mesela arkadan gelip öne tutunduğu için çapraz bağın yaptığı işlerden bir tanesini yapıyor hamstring. Hamstring burada çok büyük faktör. Hamstring'i yüzsüzse mesela bir daha koparıyor yani. Çapraz bağ çünkü şu o kadar sağlam değil hala. Çok da böyle, ben çok konuşuyorum.
Konuş lütfen.
Çok da konu dağılmadan ne diyorduk?
Quad index.
Başka ne dedim? Bir şeyler daha dedim. Böyle aklımda bir sürü şey vardı da. Kaçırdım herhalde.
Hamstring de bağlanıyor dedin eğer.
Propriosepsiyon, böyle nasıl diyeyim, vücudun konumunu bilmesi diyelim kabaca. Vücudunuz, gözleriniz kapalıyken konumunu belirleyebilir. Çapraz bağ da buna yardımcılardan bir tanesi. O yüzden mesela çapraz bağ kopan kişilere gözü kapalı bosu egzersizi de yaptırılıyor. Veya bir üst seviye balans egzersizi yapmak istiyorsanız gözünüz kapalı yapabilirsiniz. Mesela bosu üzerinde duruyorsunuz, müthiş. Veya tek bacak squat veya çift bacak squat. Bakın çift bacak squat. Gözü kapalı yapmayı deneyin mesela. Bu inanılmaz geliştiriyor propriosepsiyon. Yani vücudun konumunu hissetmenizi. Uzaydaki konumunu hissetmenizi.
Bir nevi farklılık.
Vücudun uzaydaki, boşluktaki konumunu bilmesi kabaca. Bunu sporcunun çapraz bağdan sonra iyi hissetmesi lazım. Çünkü çapraz bağ nasıl kopuyor diyelim. Alt bacağınız, ayağınız yerde sabit kalıp üstünde rotasyon yaparsanız kopar. Alt bacağınızın, yani ayağınızın konumunu yerde bilmezseniz, bunu yani bilinçli olarak belki ayağım şu anda burada diye düşünmediğinizde bilmiyorsunuz ama vücudunuz onu biliyor arkadaşlar. Vücudunuz onu bilmezse ayağınız yerde üstünde rotasyon yaparsınız ve yine kopar. Bu yüzden de fizyoterapistler gözü kapalı egzersizler yaptırırlar.
Ben bunu kendim denedim. Gerçekten hareketleri bayağı zorlaşıyor. Tabii benim denediğim öyle, yani tek bacak üzerinde durma. Tek bacak üzerinde duruyorum. Gözümü,
o da mesela.
Gözümü çok kapattığımda, ki bu çok temel bir şey.
Evet.
O kadar zorlaştırıyor ki işi.
Çok zorlaştırıyor. Aynen. Bu free run koşucular falan var böyle. Şimdi olayı bayağı abartmışlar böyle. Binaların üstünde falan koşar. Evet. Ben mesela onların öyle antrenmanlar yaptığını falan da düşünüyorum. Çünkü inanılmaz korkunç şeyler yapıyorlar yani. Böyle ayağının yarısı boşlukta, yarısı içeride ama aşağısı atıyorum 40 metre yükseklikte adam böyle koşuyor falan böyle salak salak şey. Yapmayın bunları da. Yine de bence o dengenin bir üst level sporcular için gelişmiş olması lazım. Survivor'da mesela o parkurlarda başarılı olmak istiyorsan gözü kapalı egzersizler yapabilirsiniz. Benim dengem bu arada çok iyidir. Mesela 2 metreyim ben. Buradan görmüyorsunuz beni ama hiç beklenmediği kadar iyiyimdir yani.
Ben bunu denedim, bir single leg good morning yaptırdım. O testi geçti.
Şimdi podcast'tan sonra
kendi kendime.
Tek bacak.
Şimdi yap bakalım abi, bir şey yapalım. Betimleyelim. Ufaktan kapatalım o zaman programı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı kısaca?
Belki ilerleyen zamanlarda, çünkü baktık ki çok fazla konu varmış. Biraz da dağıldıysak kusurumuza bakmayın. Belki bir yenisini çekeriz birkaç ay sonra. Şu an eklemek istediğim bir şey yok.
Buz hakkında bir bölüm çeksek çok iyi olacak Hakan. Bunu da böyle dinleyicilerimize bir verelim böyle.
Tamam. Şimdi konuşsak, çünkü biz birkaç saat daha konuşacağız.
Evet.
Sıkıcı bir podcast'e dönüşecek.
Aynen. Yani.
Çok tempo düşmeden kapatalım. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa Instagram'dan bize de yazabilirsiniz. Hakan da kendi hesabından soru cevap postları atıyor. Hikayeden cevaplıyor onları anında. Hakan'ın hesabını da takip etmeyi unutmayın.
Hakan'ın hesabı da bu arada Hakan değil.
Hakan Öbek.
The Recovery Coach yazdığınızda arkadaşlar Instagram'a.
Evet.
Siyah beyaz profil resmi olan arkadaşlar.
Biz Hakan'ı etiketleriz. Paylaşırken oradan da takip edebilirsiniz. Yine soru cevap bölümü çekmeyi planlıyoruz sorular geldiği sürece. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.